icat çıkarma. Hazırlayan ve sunan Adem Yeşil.
Merhaba sevgili dinleyiciler. İcat çıkarma diyenlere inat, icat çıkaranların hikayelerini sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Ülke politikası haline gelmiş olan milli teknoloji hamlesini, savunma sanayi alanında gerçekleştirilen projeleri, güncel teknoloji ile savunma sanayi işbirliğini, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcılığını arttıran gelişmeleri ele aldığımız programımız başlıyor. Bu hafta savunma sanayi ekosisteminde milli yazılım ve bunların teknolojilerini ele alacağız. Stüdyomuzda konuğumuz TÜBİTAK SAGE'de baş uzman, araştırmacı, doktor Orhan Ersoğlu Güçlü. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, merhabalar. Böyle bir programa katılmış olmak açıkçası bizlerim için büyük bir gurur vesilesi. Bu bizim aslında geçmişteki yaptıklarımızın doğru olduğunun da bir göstergesi ki şu anda yaptıklarımızı bir şekilde halka mal ettiğimizi, halkın ihtiyaçları çerçevesinde olduğunu görebiliyoruz. Bu yayın için de sizlere teşekkür ederiz.
Biz de gurur duyuyoruz bu yapmış olduğunuz bu milli atılımlarla, milli teknoloji hamleleriyle envanterimizde bulunan bu teknolojileri millileştirdiğiniz için. Biraz kendinizden dinleyicilerimize bahseder misiniz?
Tabii ki. Öncelikle ülkemize geçmiş olsun diyorum. Yaşadığımız deprem felaketinden kaynaklı. Bu deprem sürecinde zarar görmüş aileler, zarar görmüş kişiler, bunların özellikle her birine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu depremde yaşamını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Bir daha böyle felaketlerin yaşanmaması umuduyla diyoruz.
İnşallah.
Ben Orhan Ertuğrul Güçlü, TÜBİTAK SAGE'de baş uzman araştırmacı olarak görev yapmaktayım. Benzetim ve görev planlama yazılımları birimindeyim. Bundan önceki geçmişimde de yine Aselsan'da, TUSAŞ'ta ve bir üniversitedeki akademik geçmişim bulunmakta.
Evet.
Bunları topladığımız zaman şu anda da son 3 yıldır yaklaşık TÜBİTAK SAGE'de bu zamana kadar edindiğimiz tecrübeler ile milli projelerimize destek olmaya çalışıyoruz.
Evet.
Daha çok mühimmatların, etkinliklerin yapılabileceği, etkinliklerin artırılabileceği yazılımların hazırlanmasında ya da bu mühimmatların analizlerinin yapılabileceği modelleme simülasyon ortamlarının hazırlanmasında görev almaktayız. TÜBİTAK SAGE'den de biraz kısaca bahsedersem,
tabii
bugün
ki de.
Bu sene 50. yılımız bizim için güzel ve önemli bir yıl. 50 yıllık bir geçmişi, 50 yıllık bir mirası bugünlere bu başarılarla taşıyabilmiş olmak gerçekten güzel bir duygu ve böyle bir kurumun parçası olmak gerçekten güzel bir duygu. TÜBİTAK SAGE, TÜBİTAK'ın altında bir enstitüdür. Aslında bakıldığında bir araştırma kurumudur. Nasıl üniversitelerde enstitüler vardır, TÜBİTAK'ın altındaki enstitülerden birisiyiz. Biz bir araştırma kurumuyuz ve nihai odak noktamız Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç duyduğu mühimmat ve sistemlerin etkin bir şekilde, operasyonel etkinliği yüksek olan bir şekilde onlara teslim edebilmektir. Nihai hedefimiz bu noktadadır.
Ki bunu da yaparken milli teknoloji ve yerli yapılarla inşa etmeye gayret ediyorsunuz.
Tabii ki, tabii ki. Yani şu anda bir mühimmatın baştan sona bütün sistemlerini neredeyse hani ülkemizde geliştirip kullanabilir haldeyiz.
Evet.
Bazı sistemler var. Bu işte bir takım hani bilgisayar diyebileceğimiz sistemler. Bunlar bir tek hani dışarıdan sağlanırken mühimmatın içerisindeki bütün bileşenleri biz şu anda ülke olarak sıfırdan yapabilmekteyiz. TÜBİTAK SAGE'nin bir diğer misyonu da zaten millileştirme misyonu.
Evet.
Bazı işte füzelerimizin, akıllı füzelerimizin milli bileşen entegrasyonu projeleri var. Bu ne demek? İçerisindeki bütün bileşenlerin millileştirilmesi projesidir. Bu kapsamda da bir takım hani aslında şirketlerin oluşması da sağlanıyor TÜBİTAK-SAGE tarafından. Çünkü burada bir araştırma geliştirme yapılıyor, ortaya bir ürün çıkarılıyor. Fakat bir ürünün üreticisinin oluşturulması gerekiyor. Çünkü böyle bir üretici ülkede hazırda bulunmuyor.
Tabii ki biz buna ekosistem olarak tabir
Evet, bu
kullanıyoruz.
ekosistemde aslında ekosistemin oluşmasında da TÜBİTAK-SAGE öncü bir
50 yılın
noktadadır.
birikimiyle buna da çok büyük katkıları olduğunu
Tabii ki,
görüyoruz.
tabii ki. 50 yılın çok ciddi bir birikim olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü aramızda çalışan 25 yıllık, 30 yıllık çalışma arkadaşlarımızın bu zamana kadar getirdikleri bir miras var. Bu
Evet.
hem kültür mirası hem de teknik miras. Bu ikisini harmanladığımız zaman işte ortaya da TÜBİTAK-SAGE çıkıyor. TÜBİTAK-SAGE'nin başarıları çıkıyor. Bizler de özellikle birim olarak ve birim çalışanları olarak yaptığımız bu mühimmatların akıllaştırılması yönünde ihtiyaç duyulan ara yazılımların oluşturulması. Bizler de bunları oluşturuyoruz. Aynı zamanda mühimmatların etkinliklerinin analiz edilebileceği. Çünkü bizim bir mühimmatımız birden farklı hedefe atılabilmekte. Her bir hedefe karşı da etkinliğinin maksimum seviyede olmasını isteriz. Çünkü bunlar çok pahalı sistemler. Yani
Evet.
bir mühimmat, akıllı mühimmat yeri geliyor 1 milyon doları, 2 milyon doları buluyor. Ve atacağınız hedefe karşı da bu mühimmatın başarılı olmasını istersiniz. Bunun için de çalışmaların yapılabileceği, ön hazırlık çalışmalarının yapılabileceği altyapıları da hazırlamaktayız. Biz bunlara işte etkinlik analizi altyapıları adını veriyoruz. Harekat analizini yapıyoruz bu sistemlerin. Bu yazılımlar aynı zamanda hem platformun hem sistemlerin etkinlik analizleri olduğu gibi aynı zamanda ülke genelinde lojistik faaliyetlerinin de aslında bir nevi analizinin yapılabildiği bir ortam. Yani hangi üste hangi mühimmattan ne kadar olmalı?
Evet.
Hangi işte üste işte hangi platformdan daha çok olmalı ki bir operasyon icra edilmesi gerektiğinde burada konuşlandırılabilsin.
Herhangi bir tehdide karşı hızlı refleks alabilmenin haritasını aslında siz burada belirliyorsunuz bu veri analiziyle.
Evet, burası çok önemli çünkü artık kaynaklar çok kısıtlı ve artık bir operasyonun maliyeti ya da bir savaşın maliyeti çok çok yüksek.
Evet.
Burada önemli olan minimum sarfiyatla maksimum etkiyi nasıl yaratabiliriz? Burası da işte mühimmatların özellikle etkinlik analizlerinin, harekat analizlerinin, lojistik analizlerinin yapılması bu açıdan çok önem arz etmekte. Bu tabii hazırladığımız altyapı sadece TÜBİTAK-SAGE tarafından kullanılan bir altyapı veya yazılım değil. Aynı zamanda bunu kuvvetler de kullanmakta.
Evet.
Kuvvetler de bunu kendi planlamaları çerçevesinde kullanmaktalar. İşte dediğimiz gibi bir konuşlanmalar nasıl olacak? Hangi noktada, hangi mühimmattan ne kadar bulunmalı konusundaki çalışmaları da onlar yürütmekteler. Lojistik noktasına girince aslında burada bir afet olması durumunda da bu sistem aynı şekilde kullanılabilmekte.
Evet.
Bir afet koordinasyonu durumunda bu yazılım altyapısı ile hangi noktaya, ne zaman, ne kadar sürede ulaşabilirsiniz? Bir de afet koordinasyonunun içerisinde tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin belli birimleri de yer almakta. Bunlarla bir şekilde koordineli bir hareketin nasıl yapılabileceği de bu analiz çerçevesinde gerçekleştirilebilmektedir. Bu minvalde de bir takım çalışmalar afet olması durumunda yapılabilmektedir. Bizim özellikle bu depremdeki en büyük şanssızlığımız bu yazılımın keşke bir 3 yıl, 5 yıl öncesinde hazır olmuş olması. Keşke o dönemde hazır olmuş olsaydı ve şu anki depremde direkt faal
Evet.
bir şekilde planlamaların icra edilebilmesi, kaynakların yönetilebilmesi yapılmasını isterdik. Lakin hani yine bir takım destek olduğumuz noktalar oldu. Ama %100 destek mi derseniz tabii ki %100 destek bu süreç içerisinde gerçekleşemedi. Evet, bunlar önemli noktalar. Mühimmat dediğimiz zaman aslında bir hava harekatının aslında en önemli noktasıdır. Siz birisiyle Kavga ederken ilk kullandığınız nokta sizin uzuvlarınızdır. O
Evet.
uzuvlarınız, kollarınız, ellerinizdir. Mühimmat da bir uçağın aslında ya da bir platformun uzuvlarıdır. Yani karşı tarafa ulaşabilmesi, kendisini götürmeden ulaşabilmesi gereken noktalarıdır. Uzuv da çok önemlidir. Yani neden önemlidir? Uzuvun sizin yönetebildiğiniz kadarıyla bir de uzuvun kendisinin yapabileceği kabiliyetleri de iyi tanımlamanız gerekir.
Evet.
Burası da çok önemli. Yani siz mühimmatı attınız, mühimmatı attıktan sonraki süreç çok önemlidir.
Ki gücünü gösteriyor aslında, yani
Tabii ki.
kullanmış olduğunuz o aracın gücünü bu uzuvlarla ispat etmiş oluyorsunuz.
Tabii ki, tabii ki. Çünkü attığınız mühimmatın normal bir salınımla hedefe gitmesi, eğer o hedefte bir savunma sistemi veya karşı tedbir sistemi varsa, hedefe gidip vurabilmesi gerçekten çok düşük ihtimaller
Evet.
oluyor. Burada çeşitli varyasyonlarla hedefe gitmek gerekiyor. Çeşitli manevralarla hedefe gitmek gerekiyor. Mühimmatın bir takım kabiliyetlerini kullanmak gerekiyor.
Akıllandırmak gerekiyor
Evet,
tabiri
akıllandırmak
caizse.
gerekiyor. Aynı zamanda mühimmatlar arasındaki iletişimi sağlamak ve sürü mühimmat atımı dediğimiz swarm aslında yurt dışında tabir edilen ifadesi swarm. Bunların aslında birlikte akıllı bir şekilde hedefe doğru angajman düzenleyebilmeleri. Çünkü örnek veriyoruz işte bir hedefe karşı 6 mühimmat attınız. Bir gemi hedefi olsun bu. Bunların arasındaki iletişim olması durumunda bir mühimmatın yok edilmesi esnasında, gemi tarafından yok edilmesi esnasında diğer mühimmatlar bilgi aldığında farklı manevralar yapabilirler.
Ki
Yani
bir nevi konuşturuyorsunuz siz kendi aralarında
evet.
bu
Kendileri
teknoloji.
arasında aslında karar
Evet.
verdiriyoruz. Burada da bir yapay zeka işte. Yani mühimmatı akıllandırılan noktada aslında mühimmatın içerisinde bulunan birbirleriyle iletişim içerisinde olmasından ötürü yaptığı operasyonu en etkin seviyede yapabilecek noktaya getiren yapay zekalar var.
Evet.
Bizler bunları da kullanıyoruz. Şunu açık yüreklilikle belirtmek isterim. Türkiye mühimmat üretimi konusunda dünyanın sayılı ülkelerinden birisi. Bu konuda eskiden ilk 10 derdik ama şu anda ilk 5'teyiz. Yani bu çok önemli bir nokta. Özellikle TÜBİTAK SAGE olarak baktığımızda bir mühimmat en zor hangi mühimmat geliştirilir diye sorarsanız bir hareketli platforma atılan mühimmatlardır. Bunlar da aslında uçaktan uçağa atılan
Evet.
hava hava füzeleri adını verdiğimiz füzelerdir. Bu noktada da Gökdoğan bizim aslında Göktuğ projemiz, Gökdoğan ve Bozdoğan mühimmatlarımız var. Biz bu mühimmatları yaptığımızda evet dünya sıralamasında farklı bir artık klasmana girmiş
Lig
oluyoruz.
atlattı
Evet lig
tabii.
atlattı bize. En zor üretilen mühimmat budur. Önceden hangi mühimmatlar üretiliyordu? Hareketli hedeften sabit hedefe, sabit hedeften sabit hedefe, sabit hedeften hareketli hedefeydi.
Yani yerden bir araçtan atılan,
Evet.
sabit bir araçtan atılan füzenin
Evet, evet.
hareketli.
Evet, şu anda ise hareketli platformdan hareketli platforma atabilme kabiliyetini kazandık ki bu hareketli platform dediğimiz platformlar ses üstü hızlarda uçan platformlar. Yani bunlar çok ciddi yüksek hızlarda uçan platformlardan bahsediyoruz.
Süpersonik füzeler
Evet,
dediğimiz.
süpersonik füzeler dediğimiz aslında füzelerin üretimi noktasında. Evet, TÜBİTAK SAGE bu mühimmatların üretimiyle de bir aslında klasmanı daha yükseltmiş oldu. Evet, bu sayede şunu söyleyebiliriz. Hani yapılan mühimmatlar çerçevesinde dünyada ilk 5'teyiz diyebiliriz. Tabii ki savunma sanayinin geçmişine baktığımız zaman bu aslında 20 yıldır aslında ciddi bir ivmelenme olduğunu söyleyebiliriz. Bunun öncesinde savunma sanayinin kuruluş noktası sizler de biliyorsunuz ki aslında bize Kıbrıs Barış Harekatı sonrası uygulanan
Evet.
ambargo. Bunun sonrasında Aselsan'ın, Havelsan'ın, işte
Vakıf
TUSAŞ'ın,
şirketlerimizin,
vakıf
dizi şirketlerimizin.
şirketlerimizin kurulmasının önü açılmış oldu. Buna da tabii ki TÜBİTAK SAGE de bu minvalde aslında kurulmuş enstitülerden birisidir. Ve sonrasında ne oldu derseniz, evet sonrasındaki özellikle ülke genelinde en yüksek teknolojik çalışmalarının yapıldığı bir alan haline geldi savunma sanayi. Şu anda şunu açık yürekle belirtebilirim. Hani Türkiye'de en high tech denilen çalışmalar nerede yapılıyor? Savunma sanayinde yapılıyor.
Yüksek
Evet,
teknolojilerin
hatta
gerçekleştiği alan.
evet hatta yeri geliyor pandemi döneminde buradaki teknolojiler ile başka sistemler yapılıyor. Sağlık sistemleri yapılıyor. İşte solunum cihazları yapılıyor. Yani orada edinmiş know-how'u başka sektörlere kaydırabilme
Ki,
imkanımızın önü açılmış oluyor.
evet ki dünyada da bunun örneklerine hep şahit olduk yani. Misal dokunmatik ekranlar işte biz telefonlarla daha çok karşılaştığımız bir teknolojiydi ama bunu 1960'larda bir savaş uçağında kullanıldığını sonradan öğreniyoruz, sonradan görüyoruz. Tabii halkın hizmetine sunuyorlar ki internet de bir askeri bir iletişimden toplumun hizmetine sunulan bir teknolojiye dönüşen bir yapı. Dediğiniz gibi o yüksek teknoloji hep askerin içerisinde askeri teknoloji ya da ülke savunmasında gerçekleştirilen teknolojilerle birlikte halka sunulan hizmetlere döndüğünü dünyada hep şahit oluyoruz yani.
Kesinlikle. Tabii bu gidişata baktığımız zaman evet belli bir seviyeye geldik. Hani ligde bir üst klasmana çıktık savunma sanayi liginde. Tabii burada ne ihtiyaçlarımız var? Burada ihtiyaçlarımızın temel noktası insan kaynağı, iş gücü.
Evet.
Burası çok önemli. Diğer bir nokta da aslında iradenin bu süreci desteklemesi. Bu süreci desteklemesi işte hangi konularda olur derseniz. Bu işte sizin çalıştığınız kurumdaki sıralı amirlerinizden tutun da aslında devlet yönetimine kadar bir sıralı silsileyle bu gerçekleşmektedir. Yani sizin ilk birincil amiriniz yaptığınız işin desteklenmesi konusunda ve önünün açılması konusunda gerekli adımları atıyorsa zaten sizin çalışma alanınızı oluşturmuş oluyor.
Evet.
Yani bu alan oluştuktan sonra da zaten siz bu zamana getirdiğiniz tecrübeyle yapabileceğinizin en iyisini yapıyorsunuz. İşte bizi aslında özellikle Avrupa'dan ya da Amerika'dan ayıran noktamız da burası diyebiliriz. Biz bir şeyleri hızlı yapabiliyoruz. Evet, bir hava füzesini Amerika belki 30 yılda geliştirmiş olabilir. Biz ülke olarak bunu çok çok daha kısa bir sürede geliştirmiş olmamızın bir sebebi de bu diyebiliriz. Tabii ki dönemin getirdiği avantajlar da var. Bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ama burada da bizim tez canlılığımız. Biz yeri geliyor kurum içerisinde 4-5 kişi bir araya geldiğimizde milyon dolar mühimmatların bir takım kararlarını verebiliyoruz.
Evet.
Bunlar çok önemli.
Ki bu konuda şöyle bir şey de oluşuyor gördüğümüz kadarıyla. Ülkemizde bu çok hızlı gelişen bu teknolojide aslında yurt dışında istihdam olan veya bu konuda kariyer belirlemek isteyen bir vatandaşımızın işte yurt dışında 30 yılda 40 yılda elde edemeyeceği o tecrübeyi ülkemizde çok kısa sürede tecrübe edebileceği bir ortamda buna şahit oluruz, görüyoruz.
Kesinlikle. Mesela bizler aynı zamanda NATO çalışma gruplarında da yer alıyoruz. Bu çalışma gruplarında bizim özellikle gözlemlediğimiz çalışma gruplarının en genç iştirakçıları genelde bizim ülkemizden insanlar oluyor. İşte bizim savunma sanayi şirketlerinde çalışan arkadaşlarımız ya da bizler oluyoruz. Genelde diğer
NATO
ülkeler
ülkelerinden gelen.
onlar genelde 60 yaş üstü insanlar, 65 yaş üstü insanlar oluyor. Bizi bu yaşta bu gruplara dahil ediyor olmaların en büyük sebebi de bizim evet çok kısa bir zamanda onlarla benzer
Rekabet
seviyelere
edebilir.
ulaşabilmiş olmamız. Çünkü bizden gerçekten bu çalışma gruplarında ciddi faydalar görüyorlar. Çok ciddi katkılarda bulunuyoruz NATO çalışma gruplarında. Orada bir teknolojinin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılıyor, adımlar atılıyor. Bizim de çıktılarımız o ürünün ivmelenmesini sağlıyor. O yüzden bizden çok büyük memnuniyet duyuyorlar. Tabii ülke genelinde bizim söylediğimiz gibi insan kaynağımız, bu şirketlerdeki sayılar bakıldığında evet çok yeterli miktarda değil. O yüzden katılım sayımız da bunlara az oluyor. Ama az katılımın çıktısı çok çok fazla oluyor.
Çok çok.
Onlar da bunun farkındalar. Özellikle daha çok katılımcı istiyorlar Türkiye genelinden.
Optimal bir süreç yaşıyoruz yani.
Evet.
Olabilecek imkanlarla en üst düzeyde verim almanın gayreti içerisinde.
Evet. Yani şunu da açık yüreklilikle belirtmek isterim. Evet, yurt dışına gittiğinizde belki birçok hani yazılım şirketinde ciddi anlamda bilgi birikimi elde edebilirsiniz. Lakin yurt dışındaki büyük yazılım şirketlerinde bu savunma sanayi olabilir ya da olmayabilir hiç fark etmez. Bu alanlarda çalışan insanlar aslında büyük projenin sadece küçücük bir parçasında yer alıyorlar. O yüzden o büyük resmi görebilmeleri çoğu zaman mümkün olmuyor. Ama bizim ülkemizdeki çalışmalar bu şekilde değil. Yani çalışan kişi sayısı bakıldığında hani projelerde çok çok az oluyor. Ve bunların bir araya gelip ürünün nihai noktasında nasıl etki edebildiklerini görebilmeleri çok mümkün oluyor. Bu da aslında bizim diğer ülkelerden farkımız diyebiliriz.
Envanterimizde olan uçakların bağımsız yazılımlarını da icra ediyorsunuz. Görüyoruz bunları. Bunlardan bahsedebilir misiniz biraz?
Tabii ki. Biliyorsunuz Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan savaşan uçak olarak baktığımız zaman F-16'lar bir döneme kadar da F-4'ler bulunmaktaydı. Bu uçaklar hani üretim noktaları bazı hani seriler Türkiye'de üretilmiş olsa bile bu platformların yazılımları tamamen Amerika'dan geliyordu. Ve tamamen kapalı kutu bir şekilde gelip herhangi bir şekilde bizim müdahalemize açık sistemler değillerdi. Bu ne demek? Müdahaleye açık bir sistem değilse eğer aynı zamanda siz harici bir sistem taksanız da bunu bu sistemle entegre edemiyorsunuz demektir. Bunun da önüne geçebilmek için tabii ki bir takım çalışmalar yapıldı. TÜBİTAK SAGE çerçevesinde özellikle mühimmatların entegrasyonu konusunda uçaktan bağımsız atış sistemleri
Ki bunların hepsinde
gerçekleştirildi.
yazılımla gerçekleştiriliyor bunların
Tabii
hepsinin
ki
ağırlıkla.
yazılımla gerçekleştiriliyor. Bunun sayesinde istediğimiz platforma, istediğimiz mühimmatı takabilir hale geldik. Yani bu bizim için çok önemli. Eskiden bir mühimmatın entegrasyonu 2-3 yıl sürerken şu anda bir mühimmatın entegrasyonu bu aylar mertebesine indi. Bu ciddi bir zaman kazanımı. Bir de platform bağımsız hareket edebiliyorsunuz. Yani istediğiniz platformdan atabiliyorsunuz. Bu kara platformu da olabilir. Bu bir hava platformu da olabilir. Bu bir
Denizde
deniz
olabilir.
platformu da olabilir. Yani bu platform bizim bünyemizde üretilmemiş olsa dahi bunun entegrasyonu yapılabilmekte. Aslında bu sistemlerle şunu sağlamış oluyoruz. Biliyorsunuz bir mühimmatın maliyeti yüksek. Özellikle bir bu AIM-120 dediğimiz hava Amerika'nın ürettiği en son teknoloji hava füzesine baktığımız zaman bu mühimmatın 1 milyon dolarlar çerçevesinde olduğunu düşünebiliriz. Ve bu mühimmatların bir tatbikat esnasında, eğitim esnasında atılması çok mümkün değil.
Hatta şöyle de operasyon içerisinde olsanız bile bir tehditte bile kolaylıkla atacağınız bir mühimmat da olmuyor aslında. Yani çok basit şeyi de atamıyorsunuz. Atmış olduğunuzun karşılığını da bulmanız lazım.
Kesinlikle. Yani geçenlerde bir haber olmuştu. Belki birçok arkadaşımız denk gelmiştir. Amerika'nın üzerinde bir Çin'in balonu bir süre dolaştı. Daha sonrasında Amerika bu balonu yaklaşık iki füzeyle hatta üç füzeyle yanlış hatırlamıyorsam
İmha etti.
imha etti. Üç füzenin maliyeti 3,5 milyon dolardı ama balonun maliyeti 10 bin dolar gibi bir şeydi. Aslında burada bunlar da çok önem arz ediyor. Bunun haricinde işte dediğimiz gibi evet atış çok önemli. Bir de tecrübe de çok önemli. Şimdi bir pilotun mühimmatı birkaç kez atması ya da onlarca kez atması onun o mühimmatı bir görev anında, bir angajman anında nasıl atabileceğini de bilmesini sağlıyor. Bizim bu uçaktan bağımsız atış sistemleri neyi sağlıyor aslında? Biz pikla basıldığında mühimmatı salmıyoruz. Ama mühimmatı salmış gibi biz onu simüle edebiliyoruz.
Yani.
Simülasyon ortamını bunu simüle ettiğimizde karşı taraftaki hedefi vurup vurmadığını doğrudan hani pilota bilgisini verebilmiş oluyoruz. Pilot da burada evet ben bu manevrayla hedefimi vurabiliyorum ya da bu manevrayla hedefimi vuramıyorum gibi bir takım çıktılar da elde edebilmekte. Evet bunları düşündüğümüz zaman hani yine aynı noktaya geliyoruz. Platformun evet uzvu biziz. TÜBİTAK SAGE olarak bu uzvunun da akıllı ve etkin bir şekilde kullanım sürecini de sağlayan yine yazılım ekiplerimiz, bizim birimlerimiz oluyor. Çünkü simülasyon ortamına entegre ettiğimiz zaman o 1 milyon doları o atış esnasında harcamıyoruz. O hiçbir şekilde orada bir para harcaması olmuyor. Bu sistemlerle simülasyon üzerinden normalde uçan bir uçağın üzerinde pikla basıldıktan sonraki süreci simüle edip evet hedef vuruldu mu, vurulmadı mı, hedef sistemden düştü mü, düşmedi mi bilgisini de ortaya çıkarabilmekteyiz.
Ki bu simülasyonlar da ülkemizde artık çok ciddi firmaları da doğurdu. Bu da çok verimlilik sağlıyor. Hem az önce de dediğiniz gibi ekonomik verimlilik. En önemlisi de insan kaybının olmayacağı bir ortam.
Harbe hazırlığın aslında temel noktası budur. Evet. Yani harbe hazır olabilmek için biz coğrafyamız itibariyle biz her daim harbe hazır olmak durumundayız. Harbe hazırlığımız çerçevesinde de bunları, bu sistemleri kullanabiliyor olmamız gerekmekte. Evet, bir nevi harp oyunlarıdır bunlar, savaş oyunlarıdır bakıldığında. Kırmızı birliklerimiz var, mavi birliklerimiz var. Kırmızı birliklerin bir takım kabiliyetleri var, mavi birliklerin bir takım kabiliyetleri var. Ve kırmızı birlikler ve mavi birlikleri o simülasyon ortamında savaştırdığımızda kimin kazandığını görebiliyorsunuz. Ya da eksik kısımlarınızı görebiliyorsunuz. Bunlar da çok önemli noktalar. Eksik kısımlarınızı görüyor olmanız sizin hangi noktaları geliştirmeniz gerektiğini evet. ortaya çıkartıyor. Ve aslında kaynağınızı yine oraya harcamış oluyorsunuz. Yine kaynak yönetiminin etkin kullanımını sağlamış oluyor bu sistemler. O yüzden önümüzdeki yüzyıl nasıl geçecek derseniz, önümüzdeki yüzyıl içerisinde çok yeni mühimmatlar görmeyeceğiz. Ama önümüzdeki yüzyıl içerisinde bu mühimmatlar ile etkin operasyonlar nasıl düzenlenebilir üzerinde çalışmalar yapılıyor olacak. Çünkü bir yere 100 tane mühimmat atmak çok ciddi maliyetler gerektirirken oraya bir ya da iki mühimmatla da bu görev icra edilebilmesi çok büyük aslında kaynak kullanımının önüne geçmesi demek.
Şunu ifade ediyoruz anladığım kadarıyla. Yine mühimmat atacağız yüzyıl içerisinde. Yine böyle bir ürün kullanacağız. Ama bu atmış olduğumuz ürün gelişen teknolojiyle daha efektif olacak.
Kesinlikle. Hedefte de daha etkin bir rol oynayacak. Aynı zamanda kaynak kullanımında da çok etkin bir rol oynayacak. Bu sebeple biz buna çok önem veriyoruz TÜBİTAK SAGİ olarak. Bünyemizde geliştirdiğimiz çokça mühimmat çeşitleri var. Bunlar mühimmatların, envanterde mühimmatların akıllandırılması da olabilir. Aynı zamanda yeni mühimmatların geliştirilmesi de olabilir. Son işte 4-5 yıldır da İHA mühimmatları konusunda çalışmaktayız. İHA mühimmatları konusunda çok ciddi bir tecrübe elde ettik ve ürettiğimiz mühimmatların atış vurma yüzdelerinin çok yüksek olduğunu evet. görebilmekteyiz. Bunlar bizim aslında TÜBİTAK SAGE hassas güdüm sanatının aslında icra eden kurumudur denilir. Bu şu demek, biz hassas bir şekilde hedefi böyle hani metreler değil artık, santimetreler içerisinde hedefi vurabilmemizi sağlayan bir sanattır bu. Çünkü bunun arkasında gerçekten bilginin ve bilimin ötesinde bir takım aslında bunun karar vericisinin oyunu nasıl oynayacağıyla ilgili usulleri belirlemesidir. Bu da bizim için aslında güzel bir kabiliyet, güzel bir nokta. Biz de bunları yazılımlara dökerekten sistemi akıllandırmak, sistemi istediğimiz noktaya getirme konusunda çalışmalarımıza devam etmekteyiz.
Sayın Güçlü, teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için.
Çok teşekkürler. Bu programa katılmış olmak bizim için gerçekten çok büyük bir mutluluk vesilesi.
Sevdiğiniz bir eseri size ve sizin aracılığınızla dinleyicilerimize armağan etmek isteriz.
Elif türküsünü ben dinleyicilerimize armağan etmek isterim. Umut ediyorum ki günün anlam ve önemine de uygun bir türkümüz olacak.
Sevgili dinleyicilerimiz, bu hafta milli yazılım ve onun teknolojileri üzerine konuştuk. Konuğumuz TÜBİTAK SEGE baş uzman, araştırmacı, doktor Orhan Ertuğrul Güçlü'ydü. Yapımcımız Feyza Öztoprak kaptı. Teknik masada Safa Kaya, mikrofonda ben Adem Yeşil. Bir sonraki programımızda buluşmak üzere huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.
İcat çıkarma.